Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile birlikte Tasavvuf ve İrşat programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Uzaklardan geldiniz.
Evet, evet hocam. Uzaklardan
geldik. Nasıl geçti seyahatiniz?
Elhamdülillah hocam. Aslında programımız bağlamında da Afrika'ya gitmiş olduk. Programımız bağlamında da tebliğ ve irşadın oralarda ne anlama geldiğini de bir fiil görmüş olduk.
Güzel.
Hakikaten İslam toplumunun örnekliği çok burada kıymetli. Gana'da idik biz.
Evet.
Orada Türkiye marifetiyle, hayırseverler marifetiyle yapılan sizlerle de beraber açılışında bulunduğumuz Gana evet. Milli Camii'ndeydik. Evet,
ben.
Temel atmasında da siz bulunmuştunuz. Evet. Çok güzel bir örneklik oldu orası. Müslümanlar için bir iftar vesilesi. Oradaydık. Orada da sadece mimarinin oradaki bulunan o Osmanlı mimarisinin etkisinin de bir tebliğ ve irşat aracı olduğunda yerinde gözlemlemiş olduk.
Kesinlikle yani bu hani şair diye geçiyor ya ayetlerde İslam şairi gerçekten minare efendime söyleyeyim kubbe, cami ve diğer dini sembollerin hepsinin bir tebliğ bir mesaj değeri kesinlikle var. Allah Teala Hazretleri inne safa vel mervete min şa'airillah diyor. Yani Safa ve Merve'yi bile Allah'ın şa'airinden yani Allah'ın dinine işaret ve sembol kabul ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bir mabet hele hele böyle bir ülkenin bir mimari tarzının sembolü de olarak bir yere yapılıyorsa elbette bir tebliğ değeri var, bir mesaj değeri var ve insanlar onu o manada o gözle bakıyorlar. Aslında dini sembollerin yani caminin, minarenin, kubbenin ya da başka dinlerin sembollerinin de bir bakıma her zaman bir tebliğ aracı olduğu içindir ki mesela Balkan coğrafyasında bunun sürekli kavgası var. Yani Makedonya'da biliyorsunuz işte camileri, minareleri biraz yükseldi, yükseliyor falan diyerek oradaki Hristiyanlar dağların tepesine kocaman haçlar koyuyorlar. Yani inadına böyle.
Evet,
bu sefer şeyler daha büyük minare yapmak, daha yüksek minare yapmak ihtiyacı hissediyorlar. Böyle bir mücadele oluşuyor. Yani bunun karşılığı var. Yani insanların gönlünde o şairin sembolik değerlerin karşılığı var. O bakımdan yani bir yere bir cami yapmak, mabet yapmak önemli. Hatta belki de yani o 73 yıllık komünizm zamanında Sovyet ülkelerindeki insanların da İslam'la irtibatı mekteplerde din yok. Aile içinde bile belki din konuşulmuyor. Ama o mevcut yapılar yani camiler, minareler, yıkılmamışsa eğer minareler ya da türbeler o dini sembolik özellikleriyle insanlara siz bu kültürdensiniz mesajı vererek onların Müslüman kalmasını sağlamışlardır. O bakımdan yani o şeyleri de küçük görmemek lazım.
Evet.
O sembolik değeri olan mimari yapıları asla küçük görmemek lazım. Onların da ayrı bir anlamı var.
Hatta hocam yanlış hatırlıyor musam Hayrettin Karaman hocamız şey demişti Orta Asya bir ziyaretinde
evet,
belki Özbekistan olabilir.
Onu kastederek söyledim zaten. O ilk gittiği zaman 1990 yılında gitmişlerdi onlar. 91'di zannediyorum. Erbakan hocanın uçağıyla gitmişlerdi. Geldiklerinde ben sordum. Yani biz dedim çok merak ediyoruz Sovyetlerden sonra oradaki. Biz tabii sadece Batı Türkistan diye biliyoruz. Yani Özbekistan'dan haberimiz yok. Kazakistan'dan haberimiz yok. Kırgızistan bilmiyoruz ama hani öyle bir ülke bizim zihnimizde yok. Orta Asya'da iki tane Türk devleti var. Doğu Türkistan Çin'in idaresinde. Batı Türkistan Rusya hegemonyasında. Sovyetlerin idaresi altında. Dolayısıyla bu insanlar 1917'den beri Sovyetlere ait olarak kaldıklarına göre bunlar Türktü, Müslümandı. Acaba Türk ve Müslüman kimliklerini muhafaza edebildiler mi? Bizim en çok merak ettiğimiz konulardan birisi. Bu Hayrettin Bey de böyle gidip gelince sordum hocamıza. Allah razı olsun, Allah sağlık uzun ömür versin. Dedi ki yani orada dedi İmam Maturidi, İmam Buhari, Şah Nakşibend ve benzeri insanların mezarları ve türbeleri insanların aidiyetlerini oluşturmuş dedi. İnsanlar o türbenin önünden geçerken, o mezarın önünden geçerken ben bu türbeye aidim ve bu kültürdenim, buraya mensubum diyerek bir manevi aidiyet oluşturmuş ve böylece dinlerini korumuşlar dedi. Çok bana hoş ve güzel bir tespit gibi gelmişti. Hakikaten sonra diğer Türk Cumhuriyetlerinde de yani Yugoslavya'da, Bulgaristan'da benzeri yerlerde insanların o yıkık dökük de olsa bir caminin varlığı yani ben o caminin mensubuyum, oraya aidim duygusuyla Müslüman kalmış. Yani bu aslında Anadolu'da da çok ola gelen bir şeydir. Yani köyünde insanlar belki camiye çok cemaate devam etmiyordur ama o caminin açık kalması, ezanın okunması o köyün insanları için çok önemlidir. Yani sen hani camiye gitmiyorsun desen bile ya gitmiyorum olabilir mi ama yani ben gavur değilim yani camimiz, köyümüz camimiz açık olsun, ezan okunsun ve insanlar bilsinler ki burası Müslüman köyüdür. Yani insanın gönlünde cemaate devamla ilgili bir zafiyet olsa bile o aidiyet duygusunun önde olmasını istiyor. Bu önemli bir şey. Yani onun için bence yani camiden ne olacak, minareden ne olacak, ezandan ne olacak dememek lazım. Yani o minarenin ayrı bir değeri var, caminin ayrı bir değeri var, ezanın ayrı bir değeri var. Bunların hepsi bir mesaj taşıyor. Yani bir tebliğ vazifesi görüyor. Yani bu köyde insanlara diyor ki burası Müslüman köyü. 5 defa haykırıyor. Burası Müslüman köyü. Arkadaşlar bunu unutmayın diyor. Ve Müslümanlığın şartlarını onlara hatırlatmış oluyor. Bu bir tebliğdir. Sokağa çıktığı zaman minareyi görüyor. Kendisi gitmese bile gidenleri görüyor camiye. Dolayısıyla ona bile bir mesaj veriyor bunlar. Yani o bakımdan din bütün heyet-i umiyesiyle insanı kuşatıyor. Yani dini emirler mabediyle, mekanıyla, mektebiyle, sokağıyla, ibadet ve ritüelleriyle insanı kuşatıyor ve o aidiyeti pekiştiriyor. Bunlardan birisi eksildikçe o aidiyet duygusu da zaman içerisinde eksiliyor. Yani ne kadar çok ritüel var, ne kadar çok işte ne bileyim şair var ve bunlar ne kadar çok gündemde konuşuluyor, yaşanıyor, duyuluyor, hissediliyor. Bunların hepsi bir aidiyet oluşturuyor o kültüre ve o dine. O bakımdan ecdat buna çok büyük ehemmiyet vermiş ve belki bizim milletimizin özellikle ibadetlerin o farz namazların dışında kalan kısmının bile böyle bir ritüel tarzında yapılmış olması, tesbihatın, duanın, bunun dışındaki işte ihlas surelerin okunması, namazın sonunda ayet-i kürsünün müşterek okunup yani bir hafız efendi tarafından okunup tesbihatın birlikte çekilmesi, duanın beraber yapılmış olması, duadan sonra işte mihrabiye okunmuş olması, yani bunların hepsi birer şey, aidiyet oluşturan ritüeller ve birlikte yapılan niyazlar ve dualar. Onun için bunların sadece yani bu bir tebliğdir, davettir adıyla yapılması gerekmiyor. Yani bunun şeklinin şeyi önemli değil, İslam'a ait ve İslam'a çağıran bir şey olmuş olması zaten başlı başına bir davet aracıdır diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Belki bu bir girizgah oldu. Bunu şununla bağlamak istiyorum. Bugünkü programda ayırmak istediğimiz konuyla da irtibatlı. Tabii ki bu mekanlar insanla kaim. Yani insan olmadığı zaman, buraları bu insanlar gelip doldurmadığı zaman, ibadetler yapmadığı zaman bu mekanların kendi içinde bir anlamı kalıyor ama insanlar olmadığı zaman o anlamını da tam olarak ifa etmiş olmuyor.
O yüzden zaten innema ya'mur mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ayet-i kerimesinin, Tevbe suresindeki bu ayet-i kerimenin tefsirinde yani camileri, mabetleri, Allah'ın evlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar, namazı dosdoğru kılanlar, Allah'tan başkasından korkmayanlar imar eder ayetinin tefsirinde iki imara işaret edilir. Yani bir fiziki imar, yani caminin, mabedin taş tuğladan yapılması ile ilgili. İkincisi Çin'in cemaatle manevi doldurulması, oraya insan yetiştirilmesi ve o caminin manevi olarak da fiziki olarak da yaşamasını sağlayacak bir neslin orada olmasını sağlamak. Ve asıl imar da budur denilir hep yani. Çünkü mabetleri kurtaracak, mabetleri ebediyete taşıyacak olan insanlar o caminin ve mabedin içindeki insanlardır. Oraya aidiyet duygusuna sahip olan ve sahip çıkan insanlardır. O bakımdan yani bu imarın da iki türlüsü var. Yani camilerin de, mabetlerin de imarında bu ikinci imar. Yani insan yetiştirerek imar etmek en anlamlısı, önemlisidir.
Hocam tabii ki bu insan yetişmesi, neslin devamlılığı konusu aileyle irtibatlı bir konu. Kesinlikle. Ailenin varlığıyla irtibatlı bir konu. Tabii ki hani hem terbiye metodu olarak aile içi iletişim, hem de ailenin İslam toplumu içerisindeki örnekliğinin diğer toplumlara karşı gösterildiği bu üsve-i hasene diyebileceğimiz güzel örnek gibi konumlandırılması meselesi oldukça önemli. Aile içerisinde tebliğ veya terbiye olarak tanımlayacağımız bu durumda ilk başa neyi koyabiliriz hocam? Yani örneklik midir mesele, yoksa temelde dini bilginin küçüklere veya çocuklara, eşe, dosta aktarılması mıdır?
Bence en güzel olanı örnek olmak. Yani anne babanın dini duygularını ve dini yaşantılarını çocuklarının gözü önünde onlara görecekleri şekilde fiilen yaşamaları, onların da yaşamalarını sağlayacağı ortamları hazırlamalarıdır. Birlikte namaz kılmaları, birlikte dua etmeleri, birlikte sofraya oturmaları, sahurda, seherde ve başka zamanlarda, bunların hepsi aslında bir mesaj değeri taşır. Yani sabah kahvaltısında sofrada beraber olmak da bir değeri vardır. Çünkü orada besmele ile başlayıp dua ile kalkmış olmak. Yani Ramazan'da iftar sofrasında beraber olmanın da bir değeri vardır. Ne bileyim, küçük henüz daha 5-6 yaşındaki bir yavrunun annesine babasına özenerek onlarla beraber abdest almaya koşuşturması veya abdest alayım ben de sizinle beraber kılayım demiş olmasına, anne babanın müsamaha gösterip hadi sen de yanıma dur beraber kılalım diye onunla beraber yatıp kalkmasını, yani dualar okuyaması ve bilmesi bile yatıp kalkmasını sağlamak, onun bu ibadetleri benimsemesine, bu dinin ritüellerini kabullenmesine zemin hazırlar, sevmesine zemin hazırlar. Tabii bu işler yapılırken de bilgi de verilecektir. Yani bilgiyle aksiyonun birlikte olması gerekir. Yani birini öbüründen ayırmak mümkün değil ama öncelikle onun sevgisinin verilmesidir. Yani dinin bizim bir aidiyetimiz olduğunu, üst kimliğimiz olduğunu ve biz onunla tanımlanmak istediğimizi, bir Müslüman aile olarak, Müslüman Türk ailesi olarak tanımlanmak istediğimizi çocuklarımıza önce hissettirmeliyiz. Bunun şartlarının neler olduğu zaman zaman konuşulabilir. Yani böyle illa ders halkasında ders anlatır gibi değil ama yani anneler, babalar bunu muhtelif vesilelerle çocuklarına anlatırlar, anlatmalıdırlar. Ve böyle çok bıktırır, yıldırır şekilde de değil. Yani yeri geldikçe birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle ve çocukların talepleri üzerine olursa bu daha da güzel olur. Veya yeri gelmişken şunu da söyleyeyim çocuklar falan diyerek, yani hatırlarında kalacak bir örnekle. Kendi çocukluğuna ait bir örnek olabilir bu, yaşanmış bir başka örnek olabilir. Bunlar çocukların zihin dünyalarında hem bilgi dağarcıklarını besler, hem de gönül dağarcıklarına sevgi oluşturur. Ha, demek ki böyle bir güzel bir din bu. Bu tür güzellikleri bize yaşatıyor diye çocuklarda bir özenti, yani o dine mensup olma, o dinin gereklerini yapma ve ailesiyle beraber bu güzelliğin içinde olma arzusu uyanır. Yani o aidiyetten keyif almaya, mutluluk duymaya başlar ve bu artık yaşı ilerledikçe, ergenlik çağına geldiği zaman da zorlanmaz. Yani artık yavaş yavaş namaz kılması, orucu tutması veya diğer ibadetleri yapmış olması hazır olur zihni bakımdan, kolaylaşmış olur ona. O bakımdan yani aile içindeki bu iletişim ve eğitimde önemli olan çocuklarla birlikte işler yapmaktır. Hatta belki haftada bir ilmihal kitabından belli bölümler okumak, ne bileyim bir Hazreti Peygamber'in hayatından çocuklara yazılmış Hazreti Peygamber siyerinden bir bölüm okumak, sahabeden nakillerde bulunmak. Yani çocuklarla birlikte yapılan işler oyun ve eğlence havasında ve kıvamında olur da tekrarlanırsa çocuklar bunlardan keyif alırlar ve hatırlarında kalır. Yani biz babamızla şöyle işte otururduk, iki kardeş, üç kardeş, şunları okurduk ve şu soruları sorardık. Sonra birlikte namaz kılardık, sonra birlikte camiye giderdik filan gibi. Esas kabullenmeyi, sahiplenmeyi sağlayan şey büyüklerle beraber yapılan iş ve eylemlerdir. Yani fikir, düşünce elbette önemli ama birlikte camiye gitmek, birlikte bir şey yapmak, birlikte oyun oynamak. Yani ne bileyim eğitici bir oyun oynamak, babayla oğlun oyunu veya babayla kızın neyse oyun oynaması, bunlar hepsi ortak bir payda oluşturur ve farkında olmadan oraya o duygular yavaş yavaş yerleşmeye başlar. Yani bunu ben telkin ediyorum sana değil, oynuyoruz ama oyun esnasında o telkin kendiliğinden oluşmuş olur. O bakımdan ne kadar ortak payda bulunur ve ortak alan oluşturulursa ailede, bu alana anne de katılabilir, büyük çocuklar da, küçük çocuklar da katılabilir ve bu periyodik de olabilir. Yani haftada bir gün veya işte günde bir saat veya 15 dakika, çok uzun olması da gerekmiyor. Yani önemli olan, yani böyle bir mensubiyetin gereği bir ritüel gibi böyle bir şey yapılmış olması çocukların hafızalarında iyi izler bırakır.
Hocam, eğitimin nerede başladığına dair insan hayatında tartışmalar yapılıyor işte belli dönemlerde. Bir kısım okulda başlar, bir kısım okul arkadaşıyla olan hemhaliyette başlar derken bize büyük göre, bir kısım da ailede başlar.
Bize göre evlenmeden önce başlar.
Öyle mi?
Tabii. Yani İslam'a göre evlenmeden önce eş seçimiyle başlar.
Yani evet, onu kastettim.
Onu kastediyorum. Eş seçimiyle, yani her iki tarafın aynı değerleri paylaştığı, aynı hedeflere yürüdüğü ve bu maksatla, bu niyetle bir yuva kurmak niyetinde olduklarını ifade edip yuva kurmalarıyla başlar. Ondan sonraki safahat, işte çocuğun ana rahmine düşmesi, ondan sonra işte doğması, doğduktan sonra, bunlar hepsi onun arkasından. Ama asıl eğitim ve terbiye, yani evlilik öncesi, evliliğin, yuvanın kurulmasıyla o aşamada başlar. Yani herkesin kuracağı yuvanın hazırlığı, nesillerin hazırlığı yuva kurmadan önceki döneme ait adımlardadır.
Kesinlikle hocam. Buna ek olarak şunu belki söyleyebilirim. Yani bu sonuçta bu evliliği, yuvayı kuracak kişilerin de kendi çocukluğunun sürecindeki evliliğe kadar giden süreçte bir eğitim süreçleri var. Tabii. Burada işte çocuklukta özellikle aileyle olan iletişimde şu türlü sorunlar olabilir diyebiliyor bazı özellikle eğitimciler. Anne babanın toplumsal hayatın içerisindeki rolleriyle ev içerisindeki rollerinin uyuşmazlığı çocuktaki eğitimde bazı sorunlara sebebiyet veriyor. Aslında sizin tebliğ ve irşattaki temsiliyet söylediğiniz bu temsiliyete uygun bir şey söylemek istiyorum. Yani evdeki anne babayla toplum içerisindeki anne baba eğer temsilde uyuşmazlık sorunu oluşturuyorsa çocuk buna göre artık zihninde şu soruları soruyor. Benim evdeki anne babam mı gerçek temsili olan yoksa dışarıda toplum içerisinde üçüncü şahısların yanında işte konumlanan anne baba mı diye. Şimdi, bu da bir aslında aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken bir taraf gibi geliyor bana.
Yani şimdi çocuklar önce kendi evlerindeki anne babası bilirler. Ve çocuğun gözünde ve gönlünde o öğretmense de yine annesidir, babasıdır. Hatta kendi öğretmen olsa bile yani çoğu zaman öğretmenim diye hitap edemeyebilir çocuk ona. Anne der, baba der, öyle hitap eder. Dolayısıyla yani çocuklar o anne babalık yakınlığını toplumdaki diğer yakınlıkların ve şeyin önünde ve üstesinde görür. Dolayısıyla biz anne baba olarak çocuklarımıza daha yakın olduğumuzu hissettirmek ve o rolümüzün kendilerine daha çok dokunmaya, daha çok yakın olmaya mütemayil olduğunu hissettirmeliyiz. Ha, toplum içerisinde farklı rollerimiz sebebiyle belki araya mesafe koyduğumuz zamanlar olduğunu da onlara anlatmalıyız.
Tabii
yani. Yani biz burada seninle baba oğuluz. Anne,
daha samimi.
Daha samimiyiz. Ama dışarı çıktığımız zaman sen benim talebemsin orada artık veya dışarıda bir herhangi birisi gibisin. Dolayısıyla oradaki davranışımla buradaki davranışımı çünkü başka arkadaşların da var. Bunların bunu yanlış anlama ihtimali vardır. Yani burada biz bize olduğumuz zaman bunları konuşuyoruz. Yani bunlar da izah edilebilir çocuklar.
Aslında
yani.
Hocam temel buradaki bence kritik nokta dini hayat üzerinde kurgulanıyor. Mesela namazlara dikkat etme hususu. Namazlara dikkat etme hususunda bir anne ve baba evdeki hassasiyetiyle dışarıdaki hassasiyeti arasında uyuşmazlık varsa çocuk için aslında bu bir sorun oluşturabilir. Yani bu, dine yaklaşımda.
Bütün davranışlarda böyledir bu.
Evet.
Bütün davranışlarda. Yani anne babanın söylediği şeylerle eylemleri arasında bir farklılık varsa çocuk bunu hemen fark eder. Yani çocuğuna tavsiye ediyor. Ama kendisi kılmıyor mesela. Hı hı. Çocuğa sigara içiyor kendisi, çocuğa
içme diyor. Bunun gibi.
Bunlar çok tenakuz alanı, çelişki alanlarıdır. Hakikaten çocukların zorlandığı alanlardır. O yüzden biraz ebeveynlerin mümkün mertebe çocuklarına yani yapamayacakları şeyleri söylememeli veya yaptıkları şeylerle ilgili de çok sert, cid davranmamalı. Ya yani ben hatta o sunuz bir suçluluk ve eksiklik olarak da itiraf ediyorum. Yavrum ben alışmışım, kullanıyorum ama yani sizin böyle alışmanıza doğrusu arzu etmem. Yani ben de bin pişmanım gibi bir anlatımla çocuklara bunu söylemiş olması başka. Müeyyideyle niye içiyorsun diye ceza uygulaması başka bir şey. Ama sözün tesiri bakımından baktığınız zaman yani söylediğini yapan bir insanın sözü elbette daha müessirdir, daha etkilidir.
Yani sizler sürekli bu programda vurguladığınız bir husus bu. Evet. Peygamber Efendimiz'in hayatı üzerinden de tebliğ ve irşatta temsiliyet ve sözün eylemle uyuşması meselesi çok kıymetli yani burada.
Kur'an onu işte o hep söylediğim ayet-i kerime var değil mi? Ve men ahsenu kavlen immen de'a ilallahi ve amile salihan. Bitti. Yani Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim vardır? Ki o ameli salih sahibidir. Yani söylediğini işler.
Evet. Sadece çağırmıyor yani aynı zamanda ameli salih sahibi.
Evet. Eylemle. Aksiyonla. Evet. Yani Üstad Necip Fazıl ben aksiyon adamı istiyorum derdi. Hmm. Yani laf adamı değil. Eylem. Retorik kolay çünkü. Edebiyat yapıyorsun. Evet. Hepimiz iyi kötü beceririz. Ama o retoriği eylemle beslemek, davranışlarla süslemek, ameli salihle geliştirebilmek zor olunu. O varsa zaten başka bir şeye gerek yok.
Hocam programımızın son kısmında şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün İslam toplumunun gelenekten yani geçmişten bugüne geldiğimizde örneklik teşkil ettiği taraflardan bir tanesi neslin devamlılığı ve neslin artması meselesi. Yani ailede üye sayısının artması meselesi evet. idi. Belli İslam toplumlarında bu hala devam ediyor ama Türkiye özelinde doğum oranlarının işte son açıklanan verilere göre çok düşük seviyelere gelmesi. Hatta son birkaç haftadır sosyal medyada sizler de denk gelmişsinizdir. Bazı tartışmalar devam ediyor. Mesela hayvan haklarıyla alakalı Müslümanların yaklaşımı zaten belli. Yani onların da mahlukatın bir parçası olması hasebiyle onlara karşı güzel davranma, onları koruma Eyvallah. İslam toplumunun bir özelliğidir. Ama bunu bir aile üyesi olarak konumlandırmak, yani bir anne, kız, çocuk vesaire kavramlarıyla bunları konumlandırmak bizim İslam aile yapısıyla uyuşmayan bir taraftır.
Sapkınlıktır bana göre.
Evet. Yani şimdi yani bugünkü Türkiye'de bunlar tartışılmaya. Babası görmek,
yani bir kedinin köpeğin affedersin annesi babası gibi görmesi kendisini evet. veya onu kendi kızı veya oğlu gibi görüyor olması ben sapkınlıktır. Evet. Yani o onun hayvanıdır. Onun ilgilendiği, baktığı, şefkat gösterdiği
şefkat göstermesi bir gerektiği
Eyvallah.
Bir şey.
Ama onu kendi evladı gibi görüyor olmuş olması bence bir sapmadır.
Veya da hani evlat tercih etmiyorum ben, benim evladım bu söylemine gitmek.
Bu bir sapmadır.
Evet.
Bence bu bir sapmadır. Yani normal bir insan anne olmak ister kadınsa, erkekse baba olmak ister ve olmalıdır. Ve o hazzı tatmalıdır. Yani çünkü insanın neslinin devamı, yani biz duamızda ne diyoruz? Rabbena heblene min ezvacine ve zürriyatine kurrate a'yun. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِنِينَ Bu muhteşem bir dua. Yani ey Rabbimiz sen bize gözümüzün aydın olacak eşler ve evlatlar ihsan eyle. Bizi ve onları müttakilere önder kılıyoruz. Bakın yani iyi yetiştirmeyi de hedefe koymamızı söylüyor Allah Teala bu duayla bize. Yani hem talep edin, bu talepte bulmamızı istiyor. Yani eşlerimizin ve çocuklarımızın göz aydın olacak nitelikte kıvamda olmasını. Hem de onların ve bizim şeylere, müttakilere, takva ahiline önder olmamız istiyor. Yani dolayısıyla bu işe emek vermemiz istiyor. Yani insan yetiştirmeye, çoluk çocuk sahibi olmaya, evlat yetiştirmeye, yani eğer kendi evladı yoksa bir başka insan evladını alıp evlat edinsin. Buna mani yok. Bir sürü yetim çocuklar var. Yani bu dururken bir başka canlıyı evlat yerine koymuş olması bence sapkınlıktır. Yani bunun mutlaka tedavi görmesi gereken bir hastalık olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu yayılıyor. Bu tabii ses LGBT gibi. Yani bunu besleyen, bunu destekleyen kurumlar var. Ve bunun tabii hedefi belli. Yani insanları hem tüketime yönlendirip işte köpek bombası satmak hem de insan neslinin çoğalmasını, Türkiye'de nüfusun dibe vurmasını hedeflemek gibi de bir niyetleri olduğu açıktır. Ama biz de buna kurban olmamalıyız, alet olmamalıyız diye düşünüyorum.
Evet hocam, belki hani bununla bitirmemiz gerekecek. Yani ben buradan şunu söylemek istiyordum. Yani İslam toplumunun temelinde aile var. Ve bu aile yapısı aslında bizim dünyadaki diğer topluluklarla karşı en güçlü mekanizmamız.
Hep bunu övünürdük evet. biz eskiden.
Yani bu mekanizmanın zarar kadar, evet. görmesi ki Türkiye gibi Osmanlı geleneği, Selçuklu evet. geleneğinden işte gelen bir devletin yapısında bugün işte doğum oranlarının buralara düşmesi, çocuk yerine bazı başka konumlandırılmalar yapılması, LGBT gibi tartışmaların artması ciddi bir tehlikeyle de karşı karşıya olduğumuzu
Kesinlikle.
Gösteriyor.
Bu tabii işte dijital ortamın bize öğrettiği ve ürettiği bir hastalıktır. Yani bunlara karşı bizim çok tedbir almamız lazım. Yani biz insan olarak kalabilmek, insanlığımızı sürdürebilmek, insan neslinin devamını sağlamak gibi bir sorumluluk taşıdığımızı unutmamalıyız. Yani biz erkeksek de, kadınsak da biz sadece tek değiliz, fert değiliz. Yani biz benliği bizliğe çevirmek gibi. Bunun yolu da işte nesil yetiştirmektir, evlat sahibi olmaktır, torun sahibi olmaktır. Neyse kendi cinsimizden ama. Yani bir başka mahlukun cinsinden evlat sahibi olmak değil. Yani bunlar bence dediğim gibi sapkınlıktır ya.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.